Ayrım 14, Kartal Kondu, Jack Higgins, sayfa 188. Devlin İspanya'da Lincoln Washington Tugayı'nda kurmay subayı iken dağlık bölgeye dağılmış olan birlikleriyle bağlantı kurabilmek için motosikletten bol bol yararlanmıştı. Gerçi orası Norfolk'a hiç benzemiyordu. Ama şimdi de ıssız köy yollarından ilerleyerek Studley Grange'den uzaklaşırken o günlerdeki gibi bir özgürlük duygusu benliğini kaplamıştı. O sabah Holt'ta diğer belgelerle birlikte motosiklet kullanma belgesini de hiçbir güçlükle karşılaşmadan alabilmişti. Polis merkezinden bölgesel işçi bulma kurumuna kadar her gittiği yerde aldığı ağır yaralardan ötürü ordudan ayrılmış eski bir subay masalı Muska gibi imdadına yetişmişti. Bazı görevliler Devlin'in işini çarçabuk bitirmesi için büyük çaba harcamışlar, onun her işiyle kendileri ilgilenmişlerdi. Dedikleri doğruydu, savaş zamanında herkes askeri seviyordu, hele yaralı bir kahraman daha da çok sevgi görüyordu. Tabii motosiklet savaş öncesinin modellerindendi ve eski püsküydü. Fakat Devlin direksiyona geçip motoru çalıştırınca önündeki ibre 50-60 kilometreden aşağı düşmedi. Motosikletin gerektiği zaman büyük hız yapabileceğini anladıktan sonra da hemen yavaşladı. Durup dururken başına iş açmak istemiyordu. Studley Grange'de polis yoktu. Joanna Gray ona zaman zaman Holt'tan bir motosikletli polisin geldiğini söylemişti. Devlin dik tepeden aşağı inip kasabaya geldi. Çalışmayan eski değirmenin önünden geçti. Üç süt güğümüyle bir kısrağa binmiş kızı görünce yavaşladı. Kızın başında mavi bir bere vardı. Sırtında da Birinci Dünya Savaşı devresinden kalma, vücuduna en azından iki boy büyük gelen eski bir yağmurluk dikkati çekiyordu. Elmacık kemikleri çıkıktı, iri gözlü, geniş ağızlıydı. Elindeki eldivenin üç parmağı aşınmıştı. Devlin kızın yoldan geçip köprüye yönelmesini beklerken, ''İyi günler sarı kız'' dedi. ''Tanrı iyi çalışanların yardımcısı olsun.'' Kızın gözleri hayretle açıldı, dudakları da hafifçe aralandı. Konuşma yeteneğini kaybetmiş gibiydi. Diliyle dudaklarını ıslattı, sonra hayvanın bir an önce köprüyü geçmesi için mahmuzladı. Biraz sonra da hayvan kilisenin önünden geçip dört nala tepeyi tırmanmaya başladı. Devlin gülümseyerek, ''Sevimli ve çirkin bir küçük köylü kızı'' diye mırıldandı. ''Bir kez değil iki kez ona dönüp bakmak istedim.'' ''Yo Lime, olacak şey değil bu dostum, olmaz, hele şimdi hiç olamaz.'' Devlin motosikleti Studley Arms'a doğru çevirdi. Hareket ederken pencerenin önünde durmuş öfkeli öfkeli kendisini gözetleyen bir adam dikkatini çekti. 30 yaşlarında iri yarı kara sakallı bir adamdı bu. Başında tweed bir kasket vardı. Sırtında da eski bir subay ceketi dikkati çekiyordu. Devlin kendi kendine ''Ben sana ne yaptım Allah aşkına evlat?'' diye mırıldandı. Adamın bakışları tepeye tırmanmakta olan kıza yöneldi, sonra tekrar başını çevirdi. Bu kadarı yeterliydi. Devlin motosikletini kapının yanına park etti. Burası pek bara benzemiyordu, alçak tavanlı bir odaydı. Yüksek arkalıklı tahta kanepeler ve birkaç masa vardı. Açık şöminede kalın kütükler gürül gürül yanıyordu. Odada sadece üç kişi vardı, şöminenin yanında oturan adam ağız orgu çalıyordu. Kara sakallı adam pencerenin önündeydi. Yanında da kısa boylu, topluca 30 yaşlarında kadar gösteren bir başka adam vardı. ''Devlin, Tanrı hepimizin başından eksik olmasın.'' dedi. İrlandalılara özgü bir selamlamaydı bu. Silah torbasını masanın üzerine bıraktı. Kısa boylu, gömlekli adam gülümseyerek elini uzattı. ''Benim adım George Wilde.'' dedi. ''Bu meyhaneyi işletiyorum. Siz de Sir Henry'nin yeni bulduğu bekçisiniz herhalde. Hepimiz başınızdan geçenleri öğrendik.'' ''Yapmayın, daha şimdiden mi?'' diye Devlin sordu. ''Köyleri bilirsiniz, her şey çok çabuk öğrenilir.'' Pencerenin önündeki iri adam sert bir sesle ''Bakalım bu yabancı köyleri gerçekten biliyor mu?'' dedi. ''Devlin, ben de vaktiyle çiftçi çocuğuydum.'' Wilde tasalanmış görünüyordu ama erkekleri birbiriyle tanıştırmaktan geri kalmadı. Arthur Seymour, şöminenin yanındaki ihtiyar keçiden Laker Armsby. Devlin'in sonradan öğrendiği gibi Laker Armsby 50'sine merdiven dayamıştı. Fakat daha da yaşlı görünüyordu. Kılı, kıyafeti pek perişandı. Başında yırtık bir tweed kasket vardı. Ceketini iple bağlamıştı. Pantolonu ve pabuçları çamur içindeydi. ''Devrim beyler, benimle birlikte bir içki içer misiniz acaba?'' diye sordu. Laker Armsby, ''İşte buna hayır diyemem. Bana şöyle bir maşrapa dolusu siyah bira iyi gelir.'' dedi. Seymour maşrapasını boşaltıp hızla masaya vurdu. ''Ben içkimi kendi paramla alırım.'' Silahı bir eliyle yokladı. ''Aa hazretleri sana iyi bakıyor değil mi? Bu yetmiyormuş gibi bir de motosiklet vermiş.'' Yıllar yılı bu topraklarda çalışmış ve üstelik senin aldığından daha azıyla yetinecek bir sürü adam varken seni niye bu işe seçtiler anlayamadım. Devlin çok haklısın dedi, buna ben de şaştım. Herhalde yakışıklılığıma borçluyum bu imtiyazı. Seymour'un gözlerinde çılgınlık belirtisi parıltılar vardı. Şeytan gazaba gelmişe benziyordu. Devlin'i yakasından tutup çekti. Benimle alay etmeye kalkışma küçük sersem. ''Sakın bir daha buna yelteneyim deme. Aksi halde seni ayağımın altına alır tahta kurusu gibi ezerim.'' Wilde hemen arkadaşının kolunu yakaladı. ''Hadi canım, boş ver Arthur.'' Seymour onu itti. ''Buralarda fazla gezinme. Haddini bilmeye bak. O zaman belki geçinebiliriz, anlaşıldı mı?'' Devlin gülümsedi. ''Elbette. Eğer sizleri kırdıysam özür dilerim.'' Seymour Devlin'in yakasını bıraktı. ''Ah şöyle yola gel. Yalnız ileride şu dediklerim kulaklarına küpe olsun. Ben bir yere girince sen oradan çıkacaksın.'' Seymour dışarı çıktı. Arkasından hızla kapıyı vurdu. Laker Armsby kahkahalarla güldü. ''Şu bizim Arthur da pek anasının gözü heriftir ha.'' George Wilde bir ara arka odaya girip gözden kayboldu. Sonra elinde bir şişe viski ve birkaç bardakla geri döndü. ''Şu sıralarda bunu bulmak pek güç oluyor ama benden bir viski ikramını hak ettiniz sanırım Bay Devlin.'' Devlin ''Adım Lime'' dedi. ''Bana Lime deyin.'' Viski bardağını aldı. ''Bu adam her zaman böyle midir?''
''Onu bildim bileli böyle.''
''Ben gelirken bir kısrağa binmiş bir kızla karşılaştım. O kızla özel bir ilişkisi falan var mı?'' Laker Armsby
''Kıza asılıp şansını deniyor.'' dedi ve güldü. ''Ama kız ona yüz vermiyor.''
Wilde açıkladı. Kızın adı Molly Pryor. Annesiyle onun Hobbs'un bu yanında birkaç mil ötede bir çiftlikleri var. Geçen yıl kızın babası öldü. O zamandan beri ana kız çiftliği çekip çevirmeye çalışıyor. Laker'da kilisede işi olmadığı zamanlar gidip onlara biraz yardım ediyor.
Seymour da fırsat buldukça işlerine bakar. Bazı ağır işleri yapar.
Tabii bu yüzden de kendini o çiftliğin efendisi gibi görüyor değil mi? Bu adam niye orduda değil?
İşte o da başka bir çıban başı. Orta kulaktaki bir bozukluktan ötürü askere almadılar.
Devlin tabii o da bunu erkekliğine sürülmüş bir leke saymış olmalı dedi. Wilde sanki mutlaka bir açıklama yapılması gerekliymiş gibi çekine çekine 940 Nisan'ında Narvik'te Kraliyet Topçu Birliği'nde çarpışırken ben de bir şarapnel yemiştim. Sağ dizim parçalanmıştı. Bu nedenle savaş benim için de kısa sürdü. ''Anladığıma göre sen de Fransa'da hapı yutmuşsun.'' Devlin sakin sakin öyle oldu dedi. ''Arras yakınlarında Dunkirk'ten Sedye ile ayrıldım. Başıma gelenlerin farkında bile değildim.''
''Bayan Gray'in anlattığına göre de bir yıldan fazla bir süre hastanelerde sürünmüşsün değil mi?''
Devlin başını salladı.
''Çok muazzam bir kadın, ona minnettarım. Kocası benim ailemi eskiden tanıyormuş. Eğer onun yardımı olmasaydı ben bu işi bulamazdım.''
Wilde'da bir hanımefendi o dedi, gerçek bir hanımefendi. Burada onun kadar çok sevilen bir kişi daha bulamazsın. Laker Arms bir söze karıştı.
Bana gelince ilk şarapneli 1916'da Somme'da yedim. İrlanda Muhafız Birliği'nde görevliydim.
Devlin cebinden bir şilin çıkarıp masanın üzerine attı. Sonra Wilde'da göz kırptı.
Deme yahu, ona bir bardak içki verin ama ben gitmek zorundayım. Yapılacak işlerim var.
Devlin kıyı yoluna varınca Hobbs End'in kuzey ucuna giden ilk patikaya saptı. Sonbaharı hatırlatan soğuk temiz bir hava vardı. Beyaz bulut kümeleri masmavi gökyüzünde birbirlerini kovalar gibiydiler. Devlin motosikletin motorunu gazladı ve daracık patikada hızla ilerlemeye başladı. Çok tehlikeli bir işti bu yaptığı. Bir küçük yanlışlık bataklığa yuvarlanmasına yeterdi. Gerçekten budalalıktı bu. Ama şu anda Devlin tehlikeden zevk aldığını biliyordu. Özgürlük duygusu içine bir garip heyecan vermişti. İrlandalı bir dönemeçte motoru yavaşlattı, başka bir yola saptı. Biraz sonra sağında 35-40 metre uzaktan bir atlının yaklaştığını gördü.
Kasabada rastladığı Molly Pryor'du bu. Devlin motoru iyice yavaşlattığı sırada kız da atın boynuna iyice abanıp hayvanı dört nala gitmeye zorladı. Motosikletle yarış ediyordu. Devlin de hemen motorun pedalına basıp hızlandı. Bu yarış onun da hoşuna gitmişti. Kız Devlin'e göre daha iyi durumdaydı. Onun yolu doğruca çam ağaçlarının bulunduğu noktaya gidiyordu. Oysa Devlin boyuna patika değiştirip döne döne ilerlemek zorundaydı ve bu yüzden de geri kalıyordu. Kız ağaçlara iyice yaklaşmıştı. Devlin de kendine iyi bir yol bulmuş hızla ilerliyordu. Molly yarışı kazanabilmek amacıyla kestirmeden gitmek istedi, bataklığa daldı. Hayvan dört nala ilerliyordu. Nihayet Molly Pryor çamların arasında gözden kayboldu. Devlin de patikayı bıraktı, ilk gözüne ilişen kumsaldan ilerlemeye başladı. Molly Pryor bir çam ağacının altına oturmuş dalgın dalgın denize bakıyordu. Devlin'in onu son gördüğü zamanki kıyafetini değiştirmemişti, sadece başındaki bereyi çıkarmıştı. Midilli de biraz ileride kumların üzerindeki ot kümesinden karnını doyurmaya çalışıyordu. Devlin motosikletin desteğini indirdi ve hemen kendini kızın yanına attı. ''Tanrı'ya şükürler olsun, güzel bir gün bu.'' dedi. Kız dönüp sakin sakin sordu. ''Niye geciktiniz?'' Devlin alnındaki terleri silmek için başındaki kasketi çıkarmıştı. Hayretle kıza baktı. ''Niye geciktiğimi mi soruyorsun? Seni gidi küçük şey seni.'' Kız gülümsedi. Dağısı var, başını geriye itip kahkahalarla güldü. Devlin de güldü. ''Tanrı şahidim olsun, kıyamet gününe kadar yakanı bırakmayacağım.'' Kız Devlin'in hala yabancısı olduğu Norfolk şivesiyle konuştu. ''O da ne demek oluyor?'' ''Şey, benim geldiğim yerde sık sık kullanılan bir söz.'' Devlin sigara paketini çıkarıp bir sigarayı dudaklarının arasına yerleştirdi. ''Sen böyle şeyler kullanır mısın?'' ''Hayır.'' ''İsabet, sigara büyüyüp gelişmeni engeller. Oysa senin daha önünde yeşil yıllar var.''
''17 yaşındayım, Şubat'ta 18 olacağım.''
Devlin bir kibrit çakıp sigarasını yaktı, sonra elini başının altına yastık gibi yerleştirip yere uzandı. Kasketinin siperliğini gözlerinin üzerine çekti. ''Şubat'ın kaçında?''
''22'sinde.''
''Ah, küçük bir balık desene, balık burcu.'' ''Ben yengeç burcunda olduğuma göre seninle gayet iyi uyuşacağız demektir. Aman sakın Başak burcundan biriyle evleneyim demeyesin. Başak burcundakilerle balık burcundakilerin bir arada mutlu olmaları imkansızdır. Şimdi şu Arthur'u ele alalım. Öyle sanıyorum ki bu adam Başak burcundan. Senin yerinde olsam ondan uzak durmaya bakardım.''
''Arthur mu?'' diye kız sordu. ''Yani Arthur Seymour'dan mı söz ediyorsunuz? Siz çıldırdınız mı?''
''Hayır ama onun çıldırdığını sanıyorum.'' Devlin sözlerini sürdürdü. ''Temiz, namuslu ama pek de ateşli değil. Şu anda benim için büyük bir şanssızlık sayılır.''
Kız Devlin'e bakmak için öne eğilmişti. Sırtındaki eski paltonun önü açıldı. Kızın dolgun, dimdik göğüsleri vardı. İçine giydiği pamuklu bluzdan dışarı fırlayacakmış gibiydiler.
''Aman sevgili kızım, eğer giyeceklerine dikkat etmezsen, bir iki yıla kalmaz fazla kilolar yüzünden başın derde girecek.''
Kızın gözlerinde şimşekler çaktı, başını önüne eğdi ve elinde olmadan paltonun önünü kapadı.
''Seni gidi namussuz seni!'' diye mırıldandı.
Erkeğin dudaklarının titrediğini fark edince de kasketin altında gizlenen yüzü iyice görebilmek için biraz daha eğildi.
''Niye gülüyorsunuz?''
Molly Devlin'in kasketini tuttuğu gibi başından çekip yere fırlattı. Devlin kendini savunmak ister gibi ellerini ileriye uzatarak ''Sana gülmekten başka ne yapabilirim Molly?'' dedi. ''Hayır, bu soruma sakın cevap verme.''
Molly tekrar ağaca yaslandı, ellerini ceplerine soktu.
''Benim ismimi nereden öğrendiniz?''
''Bir hanede George Wilde söyledi.''
''Ya şimdi anlıyorum, Arthur da orada mıydı?''
''Öyle sayılır. Bana kalırsa bu adam sana kendi malı gözüyle bakıyor.''
Molly birdenbire öfkelenerek ''Canı cehenneme!'' dedi. ''Ben hiçbir erkeğin malı değilim.''
Devlin yattığı yerden kıza baktı. Sigarasını ağzının bir köşesine kıstırmış gülümsüyordu.
''Senin burnun havada. Bunu sana söyleyen oldu mu? Kızdığın zaman da ağzının iki kenarı aşağı sarkıyor.''
İrlandalı fazla ileri gitmiş, kızın yarasını deşmişti. Molly kızarıp bozardı, sonra acı bir sesle
''Ama ben yeterince çirkin bir kızım Bay Devlin'' dedi. ''Holt'ta düzenlenen danslı toplantılarda hiç dans etmeden oturduğum çok olmuştur. Onun için haddimi biliyorum. Yağışlı bir cumartesi gecesi belki beni sokak ortasında bırakmayabilirsin. Bunu da biliyorum. Zaten erkekler böyledir. Her şey hiç yoktan iyi bence.
Kız ayağa kalkmaya hazırlandı fakat Devlin onu dizinden yakalayıp yanına çekti. Kız kurtulmaya çalışınca da bir koluyla vücuduna sıkı sıkı sarıldı.
Bana ismimle hitap ettin. Nasıl oldu bu?
Böyle basit bir şey başına vurmasın. Seni herkes tanıyor. Senin gelmişini geçmişini bilmeyen yok.
Devlin bir dirseğini yere dayayıp doğrularak ''Sana iyi bir çift lafım var.'' dedi. ''Bir kere sen benim en önemli özelliğimi bilmiyorsun. Bilseydin çamlar altında geçen güzel sonbahar günlerini ıslak cumartesi gecelerine tercih ettiğimden de haberin olurdu. Ama şu kumlar da insanın en olmayacak yerlerine giriyorlar.''
Molly hiç kıpırdamıyordu. Devlin kızı dudaklarından öpüp geri çekildi.
''Şimdi ben aşka gelip kendimi kaybetmeden sen yok ol bakalım.''
Molly beresini kaptığı gibi ayağa fırladı, atının dizginlerini kavradı. Arkasına dönüp Devlin'e baktığı zaman yüzünde ciddi bir ifade vardı. Ama atına atladıktan sonra ikinci kez Devlin'e bakarken tatlı tatlı gülümsüyordu.
''Bana İrlandalı erkeklerin tümünün zırdeli olduklarını söylemişlerdi. Bu sözler gerçekten doğruymuş. Şimdi kafama dank etti. Pazar akşamı kilisede olacağım. Sen de gelecek misin?''
''Kiliseye gelecek adama benzer halim var mı?''
At ayaklarını yere vura vura yarım daire çiziyordu. Fakat kız dizginlere hakimdi. Ciddi bir tavırla ''Var ya'' dedi. Sonra atı mahmuzladı ve dört nala oradan uzaklaştı.
Devlin motosikletinin desteğini kaldırırken yumuşak bir sesle ''Ah seni budala layım seni'' diye mırıldandı. ''Hiç akıllanmayacak mısın?''
Devlin ana yoldan geri döndü ama bu kez motosikleti gayet yavaş sürüyordu. Sonunda motosikleti ahıra bıraktı. Kapının anahtarını taşın altından aldı eve girdi. Silahını holdeki rafa koydu. Yağmurluğunun düğmelerini çöze çöze mutfağa girdi. Masanın üzerinde süt dolu bir sürahi ve beyaz bir kase içinde bir düzine kahverengi yumurta vardı.
''Vay canına'' diye mırıldandı. ''Şu hale bakın.''
Bir parmağıyla kaseye hafifçe dokundu. Yağmurluğunu çıkarmak için arkasına döndüğü zaman yüzü pek solgundu.
14. Ayrımın sonu. Sayfa 197.